Dünya kablosuz ağ pazarı lideri TP-Link, mobilite programını sunar.
Mobilitenin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Özal.
Ben Mesut Çevik.
Geçtiğimiz hafta epeydir beklediğimiz bazı konular hakkında önemli gelişmeler oldu. İlki Asus tarafından. Zenfone 5 zaten piyasaya çıkmıştı ama amiral gemisi sınıfındaki asıl bayrak taşıyan model diyebileceğimiz Zenfone 5 ise piyasaya çıkmamış eş zamanlı olarak ki en çok merak edilen telefon da aslında oydu çünkü Mobilya Kongresi'nde işte 8 GB RAM, 256 GB depolama ve fiyatlandırmada agresif olacaklarını açıkladıktan sonra Asus Türkiye'de de bir beklenti oluşmuştu ama geçtiğimiz hafta bu beklenti sona erdi. Henüz cihazlar piyasaya çıkmadı fakat fiyatlar açıklandı. Ön sipariş tarafında Asus yine Zenfone 5'te yaptığı gibi özel bir uygulamaya gitmiş. Normal koşullarda 3800 lira olacak telefonu 3300 liraya ön siparişte kullanıcıların beğenisine sunuyorlar.
Şöyle söyleyeyim, ön sipariş rakamı göz önüne alındığında, hani normal fiyatını söylemiyorum ama ön sipariş fiyatı göz önüne alındığında şu anda alınabilecek yeni amiral gemisi oldu. Fiyat performansı olarak. Hani hiç Oppo'ya Moppo'ya işte OnePlus'a falan gitmenize gerek yok. Direkt bence gözü kapalı alınacak telefon haline geldi ama ön sipariş fiyatıyla. Tabii ön siparişten çıktıktan sonra alternatiflere yaklaşıyor fiyat olarak.
Ön sipariş fiyatı itibariyle yani fiyatlandırma konusunda doğrudan rakibi Xiaomi Mi 8 gibi görünüyor. OnePlus hem Xiaomi ürünleri kadar Türkiye'de popüler değil hem de onun kadar yaygın bulunmadığı için yine bilen almak isteyen bir şekilde bulup alacaktır ama Mi 8 nispeten ithalatçı yoluyla gelmiş olmasına rağmen daha kolay bulunabiliyor, daha yaygın bulunabiliyor ve fiyatlandırmaya bakıldığı zaman 3300 liraya bu telefon gerçekten çok rekabetçi. Hani biz Xiaomi ve OnePlus'ı amiral gemisi katil diyorduk ya, al sana katil işte, bir resmi yollarla gelen telefon bu. Ve şöyle bir durum var ama asıl tartışmalı konu ön sipariş sonrasındaki fiyatlandırması. 3800 liralık fiyatlandırma. Çünkü biz canlı yayında, YouTube'da canlı yayın yaptıktan sonra bu ilk fiyatlandırmanın açıklandığı gün yorumlara baktım. Bazı dostlar gerçekten güzel şeyler söylemişler. Hani 3800 liraya çıkarsa eğer Samsung Galaxy S8 ya da benzeri başka cihazlar da var.
İşte
iPhone modelleri de var seçenekler arasında. Eğer bir şekilde ön sipariş fiyatını kalıcı fiyat olarak takip ettirebilirlerse Asus tarafı, bu telefon herhalde ne kadar getirsen geldiği gün bitecek bir başarıyı elde edebilir.
Evet, diğer türlü seçenekler arasındaki iyi modellerden bir tanesi haline alır. Şimdi şöyle bir şey, telefonun görüntüsü belki de satın alabilecek en iyi telefon modellerinden biri tasarımsal olarak. Zaten ilk açıklandığında iPhone'a en çok benzeyen telefon olarak da lanse edilmişti biliyorsun. Yani lanse edilmiş derken tabii ki Asus böyle bir şey söylemedi ama basın tarafında hatta klonu olarak isimlendirildi
Asus
telefon.
Asus şunu söylüyor. Yani biz röportaj yaptığımızda şunu söylemişlerdi bana, röportajı da izleyebilir isteyenler. Ben sordum, çentikten dolayı eleştiriler hazır mısınız diye sordum. Ya sonucunda bir eğilim var. Bu eğilimi kullanıcılar istiyorsa biz de o eğilime girmek zorundayız tarzında. Lansmanda gösterdikleri şey, tasarım zaten iPhone önemli. Göz var, nizam var. Yani bunu kimseler de inkar edemez diye düşünüyorum ama Asus'un söylediği şey, bizim çentimiz daha küçük ve daha estetik.
Ya şimdi orada şöyle bir şey var. Mesela iPhone 10 kullanıcılarının bir kısmına baktığımızda büyük ekranlı bir model istiyorlardı. İşte bir model alternatif olarak bunu orada koyabilirler o tarafa gerçekten.
Yeni iPhone'da da bir 6.5 inç seçin. Zaten birazdan konuşacağız o damarlar
arasında.
Evet,
yani yeni iPhone 10 mesela tamam belli bir kitle tarafından çok sevildi ama bir kitle de var ki ya ben çok alışmıştım büyük ekranı. Keşke bunun bir büyük ekranı olsaydı diyordu. Tasarımsal olarak ona yakın. Yani lafı çok uzatmanın anlamı yok. Şu anda ön sipariş fiyatıyla bence eğer bir amiral gemi almayı düşünüyorsanız satın alın arkadaşlar. Telefon.
Orada sadece şöyle bir durum var.
En satın alınabilirlerden bir tanesi.
Şimdi Xiaomi Türkiye garantili. Yani Xiaomi'nin Türkiye'de resmi distribütör olarak seçtiği satış noktalarını yavaş yavaş getirmeye başladığı Xiaomi Türkiye garantisi altında satmaya başladı. Mi Mix 2 serisi modelleri var. O da galiba 3900-4000 lira bandı. Yani aşağı yukarı 100 lira 200 lira fiyat bandı. Ki zaten bu fiyata çıkıyorsan 200 lirayı görmezden gelebilirsin diye tahmin ediyorum. Şimdi en ucuz Snapdragon 845 resmi cihaz olarak bu görünüyor. İkisini kıyasladığınız zaman sen tercihini hangisinden yana yapardın? Mi Mix 2 serisi yine 845, 6 GB RAM, tasarım olarak daha üzgün bir tasarım. En azından kendi kimliği var. Xiaomi, arayüz.
Ben 5 serisi alırdım ya orada.
iPhone 10'a benzediği şimdi yoksa.
Yok, iPhone 10'a benzemesinin dışında Asus'un telefonu bence arkadan da çok güzel duruyor. Arkadan da onların kendilerine has bir tasarım çizgisi var. Aslında PhonePad miydi, PadPhone miydi ilk çıkarttıkları aslında. O dönemden beri metal tasarımından gelen bir algısı var onların yaptıkları. Bu
3 boyut etki veriyor, dairesel
boyut etkiyi
var.
Veriyor. Bir de parmak izi okuyucusunu oradan dağılan bir, hani onu merkeze alan bir yapısı var. Ben genel olarak seviyorum, başarılı buluyorum. Kamera performansı tartışılır tabii ki. Yani Xiaomi'nin modellerinde özellikle
son modellerde
çok büyük bir iyileşme var. Asus'un burada kat etmesi gereken biraz daha yol var.
Şu var tabii bakıldığı zaman. Şu anda hani yine bizim canlı yayında ben yorumları takip ederken bazı eski Asus kullanıcıları Asus'un o dönemki yazılım güncelleme politikalarından şikayetçi ki hakikaten bir dönem zaten konuştuk da seninle. Yani
Intel kaynaklı bayağı sıkıntılar yaşadılar.
Sonrasında da yine bazı modellerde bir takım sıkıntılar oldu ama şimdi yazılım tarafında Xiaomi'nin bir şeyi var. Baya telefonlara sahip çıkıyorlar ve hızlı güncelleme veriyorlar. Şimdi MIUI 10 ile ilgili bir takım çalışmalar
Android
başladı.
Android tarafının Apple'ı gibi aslında adamlar.
Evet, sürekli o tarafta bir takım yeniliklerin peşindeler. Tabii muhtemelen temel faktör tasarım olur. Çünkü iki farklı tasarımdan bahsediyoruz. Birisi işte biraz daha kendine özgü, birisi iPhone 10 çizgileri taşıyan. Evet. Tasarım konusu, tasarım bir tarafa bırakacak olursak, eğer zaten ikisinde Snapdragon 845, ikisinde de benzer oranla RAM ve depolama kapasitesi gibi seçenekler var. Okuyucularımıza, izleyiciler de bizimle paylaşabilir. Sizce hangisi burada daha makul ya da daha estetik bir tercih olabilir? Mi Mix 2 mi yoksa Zenfone 5 mi? Sonucunda iki telefonda iddialı telefonlar, 4000 lira altında da bulunabilen telefonlar arkadaşlar. Onu da ifade etmiş olalım. Ha şu var. Asus'un aynı fiyata bir avantajı var Mesut. Kutu içeriğinden kulaklık çıkıyor. Çinli telefonlarda biliyorsun o çıkmıyor.
Bir de 5 TL verdikleri kulaklık üstünde Asus ayrıca duruyor. Diyor ki şu ana kadar bir telefonla verdiğimiz en iyi kulaklıklar 5 TL'nin içinden çıkıyor diye. Hi-Res kulaklıklarımız var diye belirtiyorlar. Ben denemedim birebir ama kötü kulaklıklar olduklarını düşünmüyorum. Ortalamanın üstündedir. En azından kulaklık çıkıyor.
Yani bir de hiç olmamasının iyidir. Bir
evet yani hiç olmaması gerçekten garip.
O tarafta Çinli telefon üreticileri fiyat performansı daha yüksek tutabilmek adına en azından öyle söylüyorlar.
Ya da kendileri kulaklık satabilmek adına.
Evet öyle. Xiaomi'nin sonucunda ucuzundan pahalısına envai çeşit. Evet. Sony gibi bir ürün gamı var. Kulaklık öyle ürün gerçekten. Gamı var. Böyle bir ufak fark var arkadaşlar. Onu da belirtmiş olalım. Tabii bir de Zenfone Max Pro M1 var. O da 1800 liraya satılacak. Ağustos ayında gelecek. 5000 mAh pile sahip olan Snapdragon 636'lı.
O benim babama alacağım telefon işte.
Değil mi? Sonucunda evet. Pil hassasiyeti yüksek. Sürekli şarj etmekle uğraşmak istemeyenler için.
Çünkü kendisi karavanıyla gezmeyi, kamp yapmayı seviyor. Tam yanına alacağı
büyük
telefon.
Büyük ekran bir de.
Büyük ekran şık telefon.
İşlemcisi de yarı yolda bırakmaz.
Gerçekten güzel telefon. Evet. Zaten Zenfone Max kullanıyordu. Sonrasında Redmi serisine geçmişti. Hı-hı. Zenfone Max'ten sonra. Zenfone Max'i de suya düşürdü bu arada.
Yani ilk nesil Zenfone Max'i
Kullandı bayağı bir çünkü pili ona çok çok iyi gidiyordu. Sonrasında işte Redmi modeli kullanmaya başladı. Çünkü binlerin altında bir telefon modeli bakıyorduk satın almak için.
700 şu an neden başka adam akıl seçeneği yok.
O seçeneği bulmadık. Şu anda çok memnun bir şekilde kullanıyor. Ama bir sonraki modele geçeceği zaman önereceğim model bu olur.
Yazılım arayüzüyle ilgili çok fazla soru geliyor. Şimdi şunu söyleyelim. Zenfone 5Z'de Asus'un kendi Zen UI arayüzü var. Ama mesela Zenfone Max Pro 1, Pro M1'in biz Tayvan'da çektiğimiz versiyonunda stock Android vardı. Umarım iki seçenekli sunulur. Kullanıcılar istediklerini alırlar. Çünkü stock Android isteyen de çok fazla kullanıcılar aslında bakılırsa. Saf Android deneyimi yaşayabilmek anlamında. Onu daha yalın bulan ve özelleştirilmiş bir arayüze daha fazla incik boncuk özelliği üzerine kurcalamak isteyen kullanıcılar da var. Umarım iki seçenekli bir şekilde sunulabilir. iPhone'lara geçelim istersen. Geçmiş hafta iPhone'larla ilgili çok fazla haber vardı. Öncelikli olarak şunu söyleyeyim. Yeni renk seçenekleri geleceği konuşuluyor. Şimdi şöyle bir durum söz konusu.
Turuncuya benzer bir renk var renkler arasında.
Yani mavi renk var. İşte bakır rengi diyebileceğim turuncu dediğin renk seçeneği var. Ama ilginç olan nokta şu. Şimdi Ming-Chi Kuo isimli bir analist var. Apple'la ilgili en tutarlı paylaşım yapan analistlerden birisi ki aslında iPhone'la ilgili araştırmalarının son vereceği konuşuyordu. Şirketini falan değiştirdi. Bir takım gelişmeler oldu onun tarafında da ama yeni bir takım raporlar yayınladı. Diyor ki 6.5 inçlik büyük bir iPhone 10 zaten gelecek. iPhone 10'un devamı olan model gelecek. Ama mesela yeni renk seçenekleri o modelde olmayacakmış. Yeni renk seçenekleri aynı iPhone 5C'de olduğu gibi 6.1 inç boyutunda ucuz iPhone 10 diyebileceğimiz LCD ekranlı iPhone modelinde olacakmış.
Çok enteresan. Yani büyük model OLED olacak. Küçük bir model eğer almak istersek LCD alacağız. Aynen. Bunu nerede gördük? P20 Pro ve P20'de gördük mesela. Orada uygulanıyor bu model. Büyük model alırsanız OLED.
Bu yeni renk seçenekleri de standart olarak LCD ekranı ucuz olan versiyonda olacakmış.
Enteresan.
Herhalde belki o noktada gençleri hedeflemek adına böyle bir şey yapmış da olabilirler. Ya da farklı planları var bizim anlayamadığımız
yani
ama.
Yani LCD'yi belki daha alınabilir kılmak istiyorlar.
Belki o da olabilir. Ama beklemek lazım çünkü gerçi gençleri hedef alsa bile yine fiyatlar yüksek. Şimdi ucuz ekonomik olarak, ekonomik iPhone 10 tasarımı bir telefon olarak 700 dolarlık bir fiyattan bahsediliyor. Yani bugün 700 dolar.
Yani şimdi ekonomik iPhone 10 diyoruz ama yanlış anlaşılmasın. Şu anki iPhone 10'dan daha hızlı bir işlemciye sahip olacak. Büyük ihtimalle daha kabiliyetli bir kamerayla donatılmış olacak. Sadece ekranı LCD olacağı için ekonomik model
yani
diyorlar.
Apple ürün gamındaki fiyatı en erişilebilir telefon olacak.
Yani yine işte yüz tanıma teknolojisindeki o lazerle tarama falan hepsi telefonda devam edecek. Şimdi ekonomik dendiğinde insanın aklına kırpılmış şey gelebilir. Telefon. Kırpılmış telefon gelebilir. Kırpılmış olmayacak. Ama LCD olduğu zaman ekonomik diye geçiyor işte.
Zaten iPhone 5 ile Apple'ın herhalde iPhone tarihinde en başarısız olduğu telefondur diye tahmin ediyorum. Ondan bir takım dersler çıkarmışlardır. Çünkü Apple'ın şunu gözlemlemesi gerekiyor. Kullanıcılar gerçekten uygun fiyatlı telefon ararken iki jenerasyon geriden gelen donanıma sahip telefon istemiyorlar. Tasarım aynı olan, donanımı büyük oranda en azından iPhone'un hızında çalışabilen bir telefon bekliyorlar. Evet. Şimdi işte onu biraz daha albenisi yüksek bir telefon haline getirebilmek anlamında. Belki ama ufak burada tefek, mesela şimdi iPhone 11 diye isimlendirilecekse bu, iPhone 10'dan bazı özellikler kullandılarsa eğer, onu daha yeni gösterebilmek anlamında da belki ekstra renk seçenekleriyle daha taze bir ürün gamı yaratabilirler.
Tabii şimdi farklı bir yapıya da geçebilirler. Şimdi bugün Apple tarafında güncel bir model almak istediğinizde bir iPhone 10 duruyor kenarda. Bir de diğer tarafta iPhone 8 ve iPhone 8 Plus duruyor. Şimdi bir sonraki sene, yani bu Eylül ayında daha doğrusu, bir sonraki senenin amiral gemileri diye tanıtacaklar ama tabii ki bu sene piyasaya çıkmış olacak. Eylül ayında tanıtılması beklenen telefonlarda iki tane model olacak büyük ihtimalle. Bir tanesi büyük iPhone'un, bir tanesi küçük iPhone'un. Ellerinde iki telefon olacak. Daha önce olduğu gibi aslında iPhone 7 Plus ve iPhone 7'de olduğu gibi. Burada şöyle bir şey deneyebilirler. Küçük modeli belki de gerçekten kırpılmış olarak verecekler. Yani iPhone 10 belki de şu anki iPhone'unun donanımlarını kullanacak.
Onu neyi belirler biliyor musun? Eğer şu epeydir konuştuğumuz DAP diye size göremediğimiz iPhone SE 2 diye bir modeli tanıtırlarsa evet, orada politika değişebilir ama tanıtmazlarsa dediğin gibi olur muhtemelen.
Belki de öyle bir şey yapacaklar. Enteresan çünkü Apple'da da hızlı bir değişim olduğunu görüyoruz. Biz katıldığımız etkinliklerde de etkinliklerin de şeklinin bize sağladıkları, konseptin, işte bize gösterdikleri konseptlerin farklılaştığını görmeye başladık. Onlar da piyasanın dinamiklerinin değiştiğini çok net bir şekilde görüyorlar ki en tepede oturanlar onlar. Yüksekten baktıklarında belki aşağıda olup biteni görmesi onlar için daha kolaydır. İleride olup biteni daha net seçiyorlardır. Bakalım. Yani Eylül ayı gerçekten heyecanlı olacak. Neden? Yeni notu göreceğiz. Aynen. Yeni not neyi belirleyecek? Android tarafındaki en baba telefonun, yani alınabilecek en iyi telefonun nasıl donanımsal özelliklerle gelebileceğini bize simgeleyecek.
O konuda iyi bir rapor da var. Onu konuşacağız evet, zaten
hemen
birazdan.
Hemen ondan sonra da Apple tarafını göreceğiz. Apple tarafı da bize neyi gösterecek? Apple'ın yeni politikasını gösterecek telefon konusunda. Uygun fiyat telefon görecek miyiz SE2 gibi? iPhone 10 konusunda 1000 doların aşağısına düşecekler. Acaba büyük telefon yine 1000 dolar mı olmaya devam edecek? Bu tip böyle soru işaretleri var.
Şimdi kesin olan şu, iPhone 10 ile ilgili işte belli bir dönem bir takım haberler çıkartıldı. İşte üretim duracak, beklentiyi karşılayamadı diye. Finansal raporlara bir bakıyorsun, Apple'ın keyfi yerinde.
Ya o haberlerin hepsi tamamen işte tıklama bazlı herhalde.
Son dönemde kar üstüne kar açıklıyorlar. Yüksek rekor kar açıklıyorlar hatta.
Bir de en çok satan telefonu da iPhone 10 yine satış.
O tarafta grafikini. İşte mesela kan kaybedenler var. Samsung'un ciddi kan kaybettiği konuşuyor. Şimdi onları birazdan konuşacağız zaten.
Şimdi bir şey daha son olarak altını çizeyim. Bakın bugün telefon fiyatları yükseliyor ya. Bugün Note serisi bir telefon almak istiyorsun, yine 1000 dolara yakın para ödemek istiyorsun.
Türkiye'de 5500 lira şarjı
evet. Ama bunun neden fiyatı yükseliyor? Şimdi siz tepeye bir iPhone konumlandırdığınızda 1000 dolarlık. Diğer Android üreticileri de bunun altına yaklaşabiliyorlar. 750 dolar, 800 dolar, 900 dolar fiyat isteyebiliyorlar telefonlarına. Hala daha ucuzlar ama fiyat yükseliyor. Kalkıp da 700 dolara iPhone 10 gibi bir telefon konumlandırırsa, yeni iPhone 10'u konumlandırırsa, işte 11 mi diyecekler artık, devamında başka bir ismi kullanacaklar, hep beraber göreceğiz ama biz Android telefon üretim dünyasında amiral gemilerin fiyatının düştüğünü de göreceğiz. Yani sen şimdi 700 dolara iPhone 10 kıvamında, hatta daha gelişmiş donanımlara sahip bir telefon Apple tarafında satılırken herhangi bir Android üreticisine 800 dolara telefon satabileceğini düşünüyor musun?
Şimdi zaten dediğim gibi birazdan konuşacağız ama yeri gelmişken not olarak düşeyim ben de. Şimdi Samsung'un Galaxy S6'lardan bu yana bir politika değişikliği olduğunu gördük. Hem ürün tasarımı değişti, ürünlerde ciddi bir gelişme gördük, gözlemledik. Hem de Samsung kendisini Apple gibi konumlamaya çalışıyor. Ben premium markayım işte, ki ortalama satış fiyatları yükseldi. Bugün evet, A6 dediğimiz telefon 3000 liraya satılır oldu Türkiye'de. Şimdi orada Samsung'un atladığı bir nokta vardı bana soracak olursan. Şimdi Apple dediğin zaman Apple. Niye böyle söylüyorum? Çünkü bir iOS ekosistemi var. Kullanmak isteyen için zaten tek seçenek Apple'ın ürünü.
Evet.
Şimdi Samsung kendisi oraya konumlarken arkadan gelenleri atladı bence. Şimdi Çinliler geldi, Xiaomi,
Android dünyası öyle evet.
Karıştı orası, işte başka firmaların bir takım gelişmeleri oldu. İşte Zenfone 5 diyorsun. Bugün adam 3300 liraya yani tepedeki telefon gibi telefon vermeye çalıştığını söylüyor. Orayı biraz boşladılar. O tarafta farklı dengeler değişmeye başladı. Apple yine Apple. Apple kullanmak isteyenin yeni bir iPhone'dan ya da bir önceki modelden başka bir seçeneği yok.
Ya bir de genelde Apple kullanıcıları için de yapılan anketler ve araştırmalar gösteriyor ki Apple kullanıcısının bir sonraki telefonu %80-90 oranında Apple telefonu oluyor. Yani kalkıp da Android telefona geçme oranı oldukça düşük. Neden? Bunun nedenini aslında hep açıklıyoruz. Eğer uzun süre Android ekosisteminde kaldıysanız ve kopyadan uzak bir kullanıcıysanız, satın aldığınız tüm uygulamaların hepsi Android uygulaması oluyor ve belli bir para yatırmış oluyorsunuz sürekli hayatınızın içinde olan uygulamalara. Apple kullanıcısı da keza böyle. Bir sürü uygulama satın almış oluyor. Bu tarafa geçiremiyorsun uygulamaları. Oradan da buraya geçemiyorsun. Aslında bir yanda da seni kalmaya zorluyor.
Yani bir
iTunes'ta aldığın albümleri falan aynen, düşün yani.
Bir de vakti zaten saatini, tabletini, bilgisayarını aldıysan evet, kendi içerisinde konuşabilen cihazlar bunlar. Dolayısıyla o ekosisteme girdiysen işte bugün iş vesilesi pek çok firmayla, ajansla bir yere geliyor. Öyle ajanslar var ki çalışanlarına sadece Apple ürünleri veriyor. Çünkü evet, adam sunum tarzını bile Apple'daki uygulama üzerine kurgulamış.
Mesela söylemiştik aslında sizlere ama Nike'ın Türkiye'deki ajansına yaptığı çağrı şuydu. Tüm PC'lerinizi Mac yapın. Bize çünkü keynote sunumu yollamazsanız biz kabul etmiyoruz dediler. PowerPoint değil bak, keynote sunumu istiyorlar. Evet. Bunu da sadece aslında OS X üstünde yapabiliyorsunuz. Mac OS üstünde yapabiliyorsunuz yani.
Evet. iPhone'la ilgili iki gelişme daha var. Onları hızlı geçelim istersen. Birincisi geçtiğimiz hafta içerisinde ortaya bir Geekbench sonucu çıkartıldı. Bunun Hala ne kadar doğru olup olmadığı tartışılıyor ama bu sonuç kapsamında gördüğümüz bilgilerden birisi 4 GB RAM ilk defa bir iPhone'da 4 GB RAM seviyesine çıkılmış olacak. Zaten kademeli olarak bir yükselme eğilimindeler çünkü iOS işletim sistemi de giderek donmaya yeni özelliklerle gelişmeye başladı. Her ne kadar arka tarafta optimizasyon, verimlilik, şimdi betası eski cihazlara biraz hızlandırmış gibi görünse de yeni cihazlarda yeni özellikler var. Bunlar ister istemez daha fazla donanımsal gücü de ihtiyaç duyuyor. 4 GB RAM. Ne diyorsun o konuda?
Ya şimdi RAM'i şöyle koyuyor olabilirler, arttırıyor olabilirler arkadaşlar. Bugün gidip dahili depolama birimi satın aldığınızda bunlar paketler halinde satılıyorlar aslında. Mesela 64'e 4 satıyor adam, ne bileyim. Benzer şekilde bir fiyatlandırması var. Fiyatlar ucuzladıkça kapasiteyi de arttırıyor olabilirler. Çünkü artan RAM'le beraber aslında biz artan RAM'i dolduracak bir şekilde fonksiyon da görmedik. Artan RAM'de en çok tartışılan şuydu. Büyük ekranlı Plus modelde ekranı ikiye bölme. Gelmedi.
Gelmedi. Şu tabii Apple'ın son dönemde çok fazla ön plana çıkardığı ve daha fazla yatırım yapacağını söylediği alan AR alanı var. Mesela artırılmış gerçeklik ve gözlük üzerine de çalışıyorlar onlar. Bayağı da konuşulan bir detay bu. O tür zenginleştirilmiş grafiklerle dolu bir takım uygulama havuzunu kullanıcılara getireceklerse orada belki donanımsal güç daha fazla ihtiyaç haline gelmiş olabilir.
Yani bilemiyorum çünkü 2 GB bellekli herhangi bir iPhone'da çalıştırmayan uygulama da yok. Ve biz uygulama geliştiricilerle konuştuğumuzda 1 GB'da sınırlı uygulamalar. Şey yapamıyorsun, taşamıyorsun yani.
İlla ki belli nedenleri var. Evet. Hiç yoksa belki teknik özellik yan yana koyduğun kesin zaman geri kalma kadını olabilir. Bunun zaten gerekçesini açıklarsa Apple tarafındaki lansmanda göreceğiz zaten. Son olarak hızlı şarj konusu. Apple zaten son nesil telefonlarına hızlı şarj özelliğini koymuştu. Ama kutudan hızlı şarj destekli bir adaptör çıkmıyordu. 5 wattlık standart bir adaptör geliyordu. Şimdi ortaya çıkan bazı görseller var. Yeni bir 18 wattlık hızlı şarj adaptörünün Apple tarafından geliştirildiği ve yeni iPhone'larda kutu içlerinden çıkacağı söyleniyor.
Bu adaptörün görüntüsüne dikkatle bakarsanız eğer bir dedikoduyu da aslında silmiş oldu, yalanlamış oldu. Dedikodu ne diyordu? iPhone'larda Type-C portuna geçilecek diyordu. Halbuki iPhone'larda Type-C portuna geçilmemiş. Adaptörde Type-C portuna aynen geçilmiş ki MacBook'larda, yeni nesil touch barlı MacBook'larda aslında kullanılan bir olguydu bu. Aynen. Adaptörün üstünde bir Type-C çıkışı var ama yine diğer ucu Lightning olacak. Biz de bunu görmüş olduk. Yani iPhone'larda Type-C portuna geçilmiyor, adaptörde Type-C portuna geçiliyor.
Zaten şimdi şöyle, şu anda adaptörde ne kullanıyorsun? Type-A kullanıyorsun evet. Ama tüm USB ekosistemi Type-C'ye doğru kaymaya başlamış durumda. Çünkü Type-C'nin kendi içerisinde bir takım avantajları var. Apple'da ona adapte olmuş durumda.
Bu arada bu adaptör ne sağlayacak? Bugün Apple ürünlerinde iki tane sorun var. Dizüstü bilgisayar ve telefon kullanıyorsanız gidin bir Apple mağazasına. İkisinin de en son model versiyonunu alın. Telefonun kutusundan çıkan kulaklığı dizüstü bilgisayara takamadığınız gibi aynen, telefonun data aktarım ve şarj kablosuna dizüstü bilgisayarınıza takamıyorsunuz. Olur. Bir tane dönüştürücü satın almanız gerekiyordu. En azından Type-C'ye geçerek adaptördü. Şunu sağladı. Telefonu, en son model telefonu satın aldığınızda MacBook'a takabileceksiniz. Bence bu firmanın en büyük ayıplarından bir tanesi.
Abi yani, telefonun, yani düşün kutudan kulaklık çıkıyor. Hep yani şu bilgisayarla kullanamıyorsun.
Takamıyorsun, o garip. Hadi kulaklığı geçtin, tamam mı? Hadi kulaklığı bir şekilde geçtin ki geçilmemesi gereken bir konu. Ne diyoruz? Çinli kulaklık vermiyor diyoruz değil mi? Ayıplıyoruz burada. O da geçilmemesi gereken bir konu ama yani telefonun data kablosunu dönüştürücü olmadan dizüstüye bağlayamamak ayıptır yani. En azından bu ayıptan kurtuluyorlar.
Ki yani şu anın hızlı şarj destekli bir adaptör almak istediğiniz zaman birkaç yüz lirayı gözden çıkarman gerekiyor Apple'dan resmi bir ürün almak istersen. Tabii seçenekler var. Farklı markaların farklı alternatif ürünleri de var ama evet, sonucunda bu vesileyle de kutudan çıkarsa eğer tabii Apple'ın hızlı şarj teknolojisinin ekstra bir gelişmesini sunmayacağını bilmiyoruz ama mevcut koşullarda böyle bir adaptörle yarım saatte %40-%50 doluluk oranına ulaşabilecek iPhone kullanıcıları.
Ya zaten iPhone'ların pilleri küçük. Hızlı şarj oluyorlar. Bugün bilgisayarın USB portuna taktığında bile yani bence kabul edilebilir sürelerde iyi şarj sürelerine geliyorlar. Yani Android tarafındaki bir devasa pillere sahip olmadıkları için aslında Apple kullanıcılarına baktığımızda
biraz daha büyük bir görüyoruz.
Hani şey demiyorduk ya keşke çok hızlı şarj olsaydı bak telefonum şarj olmuyor demiyordun. En basit yere taksan bile şarjlı olur telefonun bir şekilde. Şimdi daha da hızlı olacak büyük ihtimalle. Kullanıcı memnuniyetle karşılayacaktır. Sonuçta ek ücret vermiyorsun.
Yani evet dedin de haklısın. En nihayetinde kutu içeriğinin artık bu donanımın destekli bir şekilde çıkıyor olması güzel. Çünkü telefonda bir özellik var ama onu kullanmak evet, için ekstra bir aksesuar almak gerçekten can sıkıcı bir durumdu. Mevzu tarafından bir haberimiz var. M6 serisinin yeni telefonları Türkiye'ye geldi ve satışa sunuldu. Bu ilginç bir telefon Mesut. En ilginç özelliği ise şimdi biz hep yıllardır Mevzu ile ilgili ne dedik? Samsung'un sanki pilot şirketi evet, gibi bazı çipleri Samsung sadece Mevzu'ya veriyordu kendi ürünleri dışında. Exynos 7872'de yeni bir işlemcileri var altı çekirdekli. Şu an dünyada ilk defa ve sadece kullanan Mevzu'nun modeli.
Enteresan deneme alanı haline getirdiler herhalde. Eskiden kendi kullandıkları çipleri veriyordu. Şimdi herhalde ilk beta testini yapıyorlar.
Aynı zamanda MediaTek, Qualcomm ve Samsung kullanan tek firma da Meizu.
Hepsinden bir şeyler üretmeye çalışıyor. Meizu bir şekilde arkadaşlar yani telefon tasarımı olarak farklılaşma yoluna giden bir firma. Tasarım çizgisi aslında bana sorarsanız 3 sene 4 sene önce de çok iyiydi.
MX4'ler falan da çok iyiydi yani.
Bu telefon da MX4'ün aslında birazcık daha rafine bir versiyonu.
18-19 ekranlı versiyonu.
Çok da değişmemiş bir versiyonu. O kadar iyi bir tasarıma sahiplerdi ki seneler evvelden zaten. Şu an bile aynı telefonu ortaya koyduklarında güzel telefonmuş diyoruz. Mizuno sadece, yani bu telefonu alıp test etmek isterim tabii, kamerası bir türlü kabul edilebilir kaliteye ulaşamamıştı. Bakın kabul edilebilir kalite diyorum. O bile sunamıyordu çoğu zaman. Bu telefonlarda onu merak ediyorum. Ki sensörleri her zaman iyi sensör seçer, kullanır.
Mevzu genel olarak hakikaten iyi iş yapmaya çalışan markalarımız. Evet. Geleneksel Çinli politikalarına çok girmeyen.
Değişik bir firma.
Ürünü hakikaten sağlam, kaliteli ve kullanıcı memnuniyetini göz önüne tutarak geliştirmeye çalışan firmalardan bir tanesi. Şimdi Ağustos ayında Meizu 16 diye bir telefon çıkaracakları söyleniyor ki şirketin CEO'sunun Çin'deki sosyal medyada paylaştığı bazı görüntüler var. Ekrandan parmak izi okuyabilen,
evet, belki Snapdragon
865'e gelebilecek bir telefon. Onu da bekleyip göreceğiz. Öncesinde tabii bir Meizu 15 serisini tanıttılar. 15 Lite, 15 ve 15 Plus diye. Onda da mesela şey var. Plus modelde Note 8 işlemcisi var. Bakıldığında altındaki modelde 660, en altta da 430 ya da 450 olması lazım. Gerçekten güzel işler yapıyorlar. Farklı konseptler de deniyorlar. İşte Pro 7 Plus incelemesini yaptık.
Çift ekranlı.
Çift ekranlı. Bugün işte Vivo Next Y telefonunda çıkıp kapanabilen bir kameradan bahsediyor. Adam farklı bir konsept dönüş. Bugün belki arkaya bir ekran koyarak ön kamera kullanmadan da selfie olayını çözebilirsin. Evet. Ve değişik alternatifler de var. O açıdan bakalım. Umarız tüm modeller hızlı bir şekilde Türkiye'ye giriş yapar. Bir başka Çinli haberimiz var. Umidigi ya da Umidigi diye bir telefon markası var Mesut. Bu Çin'de yükselen markalardan bir tanesi. Ben biraz baktım hakikaten. Çin'de her geçen gün üstüne koya koya gelmeye başlamışlar. Telefonların tasarımlarına bakıldığı zaman yani önden Asus Zenfone 5Z.
Evet.
iPhone'un da o çizgide, iPhone'un o çizgide aslında kopyalayan bir telefon olmuş tasarım olarak. Çünkü arka tarafta Huawei P20 Pro da birebir. Huawei P20 Pro önü farklı.
Evet.
Çentik tarafı bu bizzat öyle. Hatta aynı tasarımın iki farklı versiyonu daha var. Birisi seramik, birisi karbon fiber kasaya sahipmiş. Böyle farklı şeyler de denemişler. Şimdi hem fiyatları açıklandı. En pahalı model olan seramik model $300 civarında bir fiyatlandırmaya sahip. Hem de Türkiye ile ilgili resmi web sitesi açılmış. Galiba Türkiye'ye de gelecekler. Özellik olarak bakıldığı zaman işte Helio P60 işlemci, 6 GB RAM. İşte çift arka kamera var ki sensörler güzel görünüyor. Samsung sensör kullanmışlar. 3500 mAh kapasiteli pil var. Parmak izi okuyucusu, ekranda yüz açma gibi özellikler de var. Hem tasarım hem de özellik olarak P60'ı kullanmadığım için ne yapar ne yapamaz onu bilemiyorum henüz. MediaTek'in tabi yazılım güncellemesi tarafında bir handikaplı durumu var. Onu da şu aşamada yorumlamak çok doğru
Android
olmaz ama.
Kaçta geleceği de bilmiyorum.
8.1 ile geliyormuş.
O zaman 8.1 ile geliniyorsa süper.
En azından mevcuttaki en günceli. Evet. Bir de 9'u alsa, P'yi alsa.
9 alması da olur. Yani artık güvenlik güncellemesi ya, alsın da.
Android P'de de çok fazla yeni güzel özellik var.
Yok çünkü kontrol. $300 ya. $300 fiyatıyla bende çok fazla beklenti oluşmuyor yani. $300 bu tasarım.
Kasa.
Evet. $300 bu tasarım gerçekten çok etkileyici.
Bir de en dolu ve modelli kablosuz şarj gibi özellikler de var.
Çok enteresan. Evet.
Ve dediğim gibi arkadaşlar Türkiye sitesi açılmış. Stili biraz gezdim. Ankara merkezli görünüyor adresi olarak. Sanırım bir girişimci getirmiş olabilir. Resmi olarak haklarını almış olabilir. En azından Türkiye'ye gelirse.
Bazen de sadece ismini alıyorlar. İnşallah öyle bir şey yoktur.
Yok, siteyi falan full yapmışlar. İyi, güzel. Orijinal sitenin falan şeylerini ayarlamışlar. Umarız gelir bir test örneği de bize ulaştırılırsa alternatif bir model olarak incelemek isteriz. Samsung'la ilgili çok fazla eleştiri var. Satış rakamları konusunda. Hatta şöyle bir yorum var. S9'un S8 kadar satamadığı, S8'in zaten S7 kadar satamadığı ile ilgili bir yorum var. Bir analiz var. Analizle ilgili, analizde iki tane önemli kritik yorum var. Onları paylaşalım. Diyorlar ki birincisi Samsung kullanıcılara neden daha fazla para ödemeleri gerektiği konusunda bir done veremedi diyor. Daha fazla para istiyor Android dünyasının rakiplerine göre ama o paranın karşılığında ne sunduğunu anlatamıyor diyor. İkincisi de...
Zaten bir şey sunmuyor.
Ya işte zaten diyafram ayarlanabilen kamera için o tür konularla ayrışmaya çalışıyorum. Onu zaten tartışırız. İkincisi de özellikle Çinlilerin keşfettiği bu e-ticaret, online kanallarda farklı yöntemler kullanıp farklı kanalları kullanarak değişik kullanıcı gruplarına ulaşabilme yöntemini Samsung öğrenebilmiş değil. Bu iki konuyu çözemediği sürece Samsung'un bu aşamadan sonra yepyeni bir ürün grubuna geçmeden yükselmesini zor görüyorlar.
Ya ben artık bu tarafta şeyi çok makul buluyorum. Yani mesela Samsung 3 model üretsin. Hı hı. Gerçekten 3 ana modeli olsun. Böyle Apple 50 gibi. Tane 500 tane telefon. Apple modeli yani oradaki en sağlıklı model bana sorarsanız o. Bir tanesi gerçekten ana model olsun. Yani kullanıcı satın aldığı zaman güncellemesinden de emin olsun. Şeyden de emin olsun. Sıkıntı yaşamasın. Bir tanesi öyle bir fiyata çıksın ki fiyat sınıfında rakibi olmasın. Sen Samsung'sun. Her şeyi sen kendin üretiyorsun. Artık fiyatta da bir rakipsiz bir ürün sunabil yani. Öyle bir şey de yapabil. Orta sınıfta da insanlar süper orta sınıfı Samsung'la tanıyabilirlerdi. Sony orada bir şeyler yapmaya çalıştı mesela. Samsung'un
Samsung
tatlı bir çalışması.
Yani yanında yaklaşmadı. Yani
yok, Samsung şöyle şeyler. Bir şey yapmaya çalıştı. Şimdi Sony süper orta sınıf dedi ve orta sınıf fiyatına çok hızlı telefonlar sunmaya çalıştı. Samsung ne yaptı? Süper pahalı orta sınıf diye bir şey çıkarttı. Orta sınıfta kazık fiyatlar yani. Ben sana söyleyeyim mi? Fiyatları.
Resmi ithal fiyatlarını baz alırsan mesela Sony Xperia XZ1'in Türkiye'ye geliş fiyatı aslında süper orta sınıfa yakındı yani.
Evet.
Hatta Nokia'nın da keza benzer şekilde benzer adımları yani oldu.
Fiyatları çok yanlış Samsung'un.
Bu şey söyleyeyim gitmez. Yalnız. Hani dedin ya sadece 3 model olayı. Bence onu yapmazlar. Niye yapmazlar biliyor musun? Samsung aynı zamanda panel, depolama, RAM ürettiği için muhtemelen işte Samsung'un yarı iletken bölümü. RAM'i zaten alıyor. Samsung'un telefon bölümünü satıyor. Parası da kendi içinde kendi şekilde evet. Döndüğü için belki öyle bir şey yapmayabilirler ama sonucunda satış rakamlarından memnun olmadıkları ortada ve analistlerin bazı yorumlarına baktım. Note 9'dan öyle çok şey değiller, ümitli değiller. Sonucunda aynı telefonun belki biraz daha ekran kasarı olan iyileştirilmiş işte S9, S9 Plus'taki işlemci ve kamera mimarisine geçirmiş versiyonu gibi görülüyor. Gerçi kalem tarafında bazı yenilikler göreceğiz ama sonucunda pahalı bir telefon. Olan modelin üzerine Note 8'den geçme gereksinimi ortaya çıkarıp çıkarmayacağı da bilmeyen bir telefon olduğu için şey iddiası var. Daha ziyade Samsung'un nereye gideceğini 2019 modelleri yani S10, S10 Plus ve Note 10 gibi modellerin belirleyebileceği konuşuluyor ama şu an işte A6'nın fiyatı, A8'lerin fiyatları, aradaki işte S9 ve Note 8'in uçurum farkı oluşturması fiyat anlamında çok parlak bir gösterge değil yani. A6'nın 3000 liraya abi alınabilir yanı yok.
Yani hiçbir şekilde alınabilir yanı yok. Bir de mesela biz ne dedik? SSD Edge'iniz varsa, SSD Edge telefon kullanıyorsanız S8 almanıza gerek yok demedik mi? Dedik. Aynen. Bunu uzun zamanda dillendiriyoruz. S9'u incelemesini izlerse arkadaşlar orada ne diyoruz? S8'iniz varsa S9 almanıza gerek yok diyoruz. Aynen. Yani telefonlar hiçbir şekilde bir önceki jenerasyonla arasına kesin çizgiler koyamadılar. Bir de ben aslında bunu daha önceki programda dile getirdim. Samsung'un şöyle bir hatası var. Samsung sektörünün hep çok önünde gitti. 1000 nit parlaklıkta OLED ekranlar sundu. İncecik telefonlar, kavisli ekranlar. Telefonlar o kadar ileri gittiler ki artık kendisiyle yarışamıyor. Yani zaten 3 sene önce çıkarttığı telefon bile şu anda eline aldığında seni çok fazla
ama
etkiliyor.
Ama şey de var Mesut, bak şimdi bakıyorsun, rakiplerine de bakıyorsun. Mesela Oppo Find X diye bir telefon. Ekran kasarı oranı %94-95'e gelmiş. İşte ekrana parmak izi okuma var. Bir sürü
orada
şey var.
Orada şunu karıştırmamak lazım. Şimdi Oppo Find X dediğimiz telefon kaç satacak? 1 milyon satacak mı?
Adet
emin
olarak.
Ol 100 bin adet bile onların rakamlarında hedef yoktur. O telefonlar genelde şey telefonlar oluyor.
Ya çok kadar satar ya. En az Çin'de satar abi o kadar.
Şimdi... Abi üretmeyecekler ki. Yani onlar vitrin telefonu, anlatabiliyor muyum? Rakam açıklıyorlar mı? Yok. Üretilmedi bile. Yani ama satın şey alayım desen şey de göremiyorsun.
Oppo'da bak Vivo'da varmış. Vivo'da mesela X21 diye model var. Orada 500 dolar satıyor. Ekrana parmak izi okuma var. Şahmi
var ama yani sana orada şunu söylemek istiyorum.
Yok, ben seni anladım zaten ama mesela
şimdi Samsung'un hedefi ne? 26 milyon 30 milyon telefon satmak değil mi? Üretemezsin. Yani o özelliklerde bir telefon üretilemiyor zaten. Aynı zamanda Samsung'un şunu da gözetmesi lazım, geri dönüş oranı.
Yok, doğru haklısın ama
yani
zaten
o telefonlar birazcık şey telefonlar, konsept.
Haklısın ama şu da var. Zaten bunları ya da bunların ötesinde bir şeyler yapmadığı sürece Samsung'un toparlamaya girmesi de çok kolay görünüyor. Ya da maliyetleri düşürecek, fiyatları düşürecek. Çünkü bugün Xiaomi'ye bakıyorsun. Mi 8'de telefon var. İşte 400 dolara alıyorsun. İnfraredle yüz tarama var ya da ekran kilidi açma özelliği var. 500-600 dolarlık versiyonuna bakıyorsun. Hem Face ID var hem ekrandan parmak izi okuma var.
Şimdi yani Samsung'un şöyle bir problemi de var. S9 ve S9 Plus'ta üstünde durdu 960 FPS 720p kayıt özelliğini
Sony
bir önceki sene sunuyordu. Bu sene Full HD çözünürlükte sunuyor amiral gemilerinde. Sen 720p'den övünüyorsun. Yani önden gelen firma, sektörün önüne geçen firma, bazı konularda da geçtiğimiz senenin teknolojileriyle övünen firma haline geldi.
O tarafta dediğim gibi yani sonucunda bak. Asus Computex fuarına ne dedi? ROG Phone diye bir oyun telefonu yaptım dedi ve Qualcomm'da özel çalışmışlar. 3 GHz'de çalışan, 2.96 GHz'de çalışan overclocklu bir Snapdragon 845 var. Ne diyor adam? Benim telefonum dünyanın en hızlısı diyor.
Ama işte bak onları, yani ben diyorum onları şeyle karıştırmamak hayır, lazım.
Samsung teknolojik olarak
yani 20 milyon satması lazım. Planlanan hiçbir yok, telefonda o tip şeyler satmaz göremezsin ama. Yani.
Samsung işte bir şeyleri koyması lazım diyor. Şu anki gidişatın gidişatı olmadığı belli.
Tabii, yani Samsung şimdi yapabileceği 2019... şey çok basit derdi. Note 9'u tamam mı? 750 dolar bandı, 700 dolar bandı piyasaya sür. Hiç Çinlileri falan konuşmazsın.
En azından Note 9'u da öyle bir şey göremeyeceğiz gibi görünüyor.
Evet yani şimdi onların problemi sadece. Şu. Aşırı pahalılaştırdılar telefonları.
Belki işte 2019 için mesela konuşulanlardan birisi. 10 yıldır konuştuğumuz bir gelişmeydi bu ama 2019'da hayata geçeceği söyleniyor. Katlanabilir ekranlı telefon olayı. Şimdi Samsung'un orada bayağı iyi bir noktaya geldi söyleniyor. Belki... Mesela ama şimdi orada da şöyle bir durum var. Senin dediğine geliyoruz. Katlanabilir ekranlı telefonla kaç tane üretip kaç kişiye gideceksin?
30 milyon 40 milyon satması planlanan aletlerden onlar.
Samsung'un en hızlı kurtaracak yol ki Samsung'u diğer tüm firmalardan ayıran telefonda kullandığı neyse tüm bileşenleri kendisi üretiyor. Evet. Dolayısıyla maliyet kontrolünü daha iyi yapabilen bir firma. Yapacağın şey 200 dolar kes fiyatı. 300 dolar kes. 1000 dolar yerine
700
dolara satarsan belki olur ama diğer türlü yani A6 fiyatına Asus Zenfone 5 Z diyor. Huawei Mate 10 Pro'yu o fiyata bulursun diyor. Yani evet. İşte Honor 10 gelecek 3006 diyor. Sen 6 diye bir orta sınıf telefonu.
Ne yazık ki.
Böyle bir durum var. Honor 10 demişken Honor 10'la devam edelim. Honor 10'un Türkiye'de bugünlerde piyasaya gireceği zaten açıklandı resmi olarak. Ve fiyat olarak da 3000 lira altı dendi ki 2999 olma ihtimali. Ticarette bizim öğrendiğimiz bir kural. Daha altı olursa güzel olur.
İnşallah 2500'den olur. Telefon 2500'ün telefonu
evet,
bence.
Evet 2500 olsa bende çok güzel olur ama 3000 lira biraz zorlama gibi görünüyor. Çünkü kağıt üzerine güzel görünen bir telefon ama elinize aldığınızda bazı eksikleri olduğunu hissedebiliyorsunuz o telefonun.
Yani bir P20 değil. P20 gibi görünse de elinize aldığınızda değil, bir P20 aynen, değil yani.
Şimdi Honor 10'un GT diye bir özel versiyonu yapmışlar. Bu versiyonun önemli farkları var. Birincisi 8 GB RAM'e sahip olması. Nihayet Huawei tarafında da 8 GB RAM'li bir telefon ürün grubuna girmiş oldu. Aynı zamanda kamera arayüzünde gece çekimleriyle ilgili bir takım yeni fonksiyonlar kazandırmışlar. Gece çekim için daha esnek bir kullanım sağlamışlar. Bir de geçtiğimiz günlerde açıklanan ama sadece Çince dokümanları olduğu için henüz teknik anlamda arka planı tam olarak ne yaptığı anlaşılmayan GPU turbo özelliğini eklemişler. Huawei ve Honor'un yaptığı açıklama şu, hem donanım hem de yazılım seviyesine daha verimli bir kullanım sağlanıyor grafik yoğun uygulamalarda. Dolayısıyla verimlilik %60'lar seviyesini artarak performansa geliştirilmiş deniyor ama buradaki mantık acaba frekansı arttırmak mı, GPU frekansını aynı anda ya da ekstra başka
bir şey yapmak onu bilmiyoruz. Mesela değil mi?
O mesela pil etkisinde pil kullanımı arttırdığı söylemişler. Daha uzun süreli pil kullanımı söyleniyor. Artık işlemcinin kullanılmayan çekirdeklerini mi kapatıyor, GPU yüklerini ne yapıyor bunu bilmiyoruz. Belki zamanla öğreneceğiz ama böyle bir telefonu tanıtlar Mesut, Honor 10'un özel bir versiyonu.
Gereksiz telefon. Yani bir Honor 10'un olsa bu telefonu niye almadım diye üzülmezsin.
Ha bu telefonu Honor 10'un lansman fiyatına çıkartıp Honor 10'un fiyatını düşüreceklerse yine olur.
Yok yani Honor 10'da oynayamadığın oyun mu vardı da GPU Turbo gibi bir şeye heves aldın. Gerçi şimdi Honor'un şöyle düşünmek lazım. Gençlere hedefleyen bir yapısı var ve doğal olarak ne diyor? Oyun. Tabii yani oyun odaklı bir telefon çıkartması şey ama bence bu birazcık şey yerdi ya. Bu oyun telefonu furyası var ya. Orada bir şekilde GT
Meet'i... Bu tam o da değil ha. Onu sana söyleyeyim. Huawei'in CEO'sunun açıklaması var. Oyun telefonu da yapıyoruz diyor.
Sene sonunda göreceksiniz. İşte o Huawei'den gelecek. Bu Honor'un oyuncu telefonu. O furyayı hemen hızlı yakalamak adına bir şey gibi.
Ama benim Honor'dan beklentim diye biliyor musun? Katıldığımız her toplantıda şey deniyor yani. Biz gençleri hedefliyoruz işte. Gençlerin ulaşabileceği bir markayız. Şöyle böyle falan tarzında. En azından böyle bir telefon yapıyorsan aksesuarlarıyla beraber yap ki 2-3 tane aksesuar olsa özel. Kutu içerisinden mesela bedava gelse, hediye olarak evet. Olsa sanki daha iyi olabilir gibi. Henüz fiyatı açıklanmamış. Bakalım fiyatı açıklandıktan sonra belki daha net yorumlar yapabiliriz. Çünkü Honor 10'un fiyatı için işte 3000 lira altı diyoruz. Bu telefon biraz daha pahalı olacak kesin ama ne kadar pahalı olur? Bunu açıkçası bekleyip göreceğiz. Son olarak Sony'den bir haberimiz var. Onu şöyle göstereyim. Sony geçtiğimiz günlerde, biz geçen hafta Sony'yi tartıştık. Ne dedik? İşte Türkiye ile beraber o çıkıp çıkmama konusundaki ülkelerde fizibilite çalışmaları yaptıkları ve evet. Ortaya çıkacak sonuca göre hareket edeceklerini söyledik. Bundan dolayı mesela zaten XZ2 gibi telefonları Türkiye'ye henüz getirmediler. Muhtemelen ne olacağını görmek istiyorlar. Sony tüm dünyada böyle bir hani tartışma yaşanırken bir özel infografik yayınladı ve bizim cep telefonu dünyasına getirdiğimiz yenilikler diye bir tablo yayınladılar. Hani bakın biz aslında sektörde işleyen firmalardan birisiyiz tarzında. Birincisi mesela diyorlar ki en azından dönemi için konuşalım. Xperia Z modeliyle beraber endüstrideki en yüksek suya dayanıklılık özelliğini kazandık diyorlar ki hakikaten o dönemde yoktu
tabii,
telefonlar
suya böyle. Tabii suya toza dayanıklılık çok yeni bir şeydi.
Mesela Xperia Z5 Premium'la ilk defa bir telefonda 4K ekran kullandık diyorlar.
Sadece ekran vardı.
Ekran büyük oranda full içi çalışıyordu. Mesela ilk defa bir Android saatte GPS özelliğini biz verdik diyorlar. Ben o saati kullanmadım. Sony'nin ilk çıkardığı saatler güzeldi aslında. Sonunda devamı gelmedi. O yüzden evet. Çıktılar, bıraktılar. İlk defa bir telefonda 4K HDR ekran kullandık. İlk ekranda HDR yoktu ama sonrasında HDR özelliği evet. Kazandılar. İlk defa bir telefonda gigabit sınıfı modem kullandık diyorlar. İşte Super Slow Motion az önce konuştuk ki hakikaten onu şu an en iyi seviyede yapan da Sony'nin telefonu. Ve real time işte 3 boyutlu görüntü kaydı gibi özellik Sony'nin güncel telefonlarını kullanabildiğiniz AR odaklı bir özellik bu. Zaten hali hazırda var. Şu özellik güzel. Sonucunda telefonda Sony'nin hem HDR ekran var 4K evet. Hem de telefonda HDR 4K video kaydı gerçekleştirebiliyor. Bu bence önemli bir özellik.
Şu an en önemli özellik bu şu anda ama telefon o kadar kaba ki. Bir de ekranda yani şöyle bir olay var. Çok güzel bir özellik. Telefonu tercih etmiyorsun ama bu nedenden dolayı.
Evet bu neden tek başına o telefonu evet. Sattırmaz ama 4K HDR video kaydı gerçekten bir lüks.
Hala güzel bir tek özellik. Bir de.
Aynen.
Gelecek sene standart olacak bence
ama. Olur ama işte ekranda 4K HDR olayı Sony ekranı takmışsın evet. Çünkü 4K ve ek fonksiyonlu 4K panelleri ciddi yatırım yapıyorlar. Yani şaka maka bir yana bunları alt alta koyduğun zaman dönemlerinde gerçekten o dönem olmayan bazı özellikleri kullanmışlar ama daha önce biz oyun telefonlarını konuşurken işte PlayStation telefonundan, Xperia Play'den bahsederken de söyledik. Sony'nin hatası şu, zamanın doğru zamanda olmayan özellikleri kullanmışlar. Yani bugün mesela 4K ekran diyoruz. Sony Xperia Z5'i Z5 Premium 2 sene önce çıkardı. Bugün hala endüstri buna hazır değil.
Evet.
İşte HDR diyoruz ama bugün HDR ekranlardan bahsediyoruz. İşte Netflix, Amazon Prime dışında content içerik izleyebileceğin yerler de yok. Ancak kendi çektiğini izlersin.
Evet.
Böyle şeyler var.
Bu arada küçük ekranda 4K ne işimize yarar diye de düşünmemek lazım. Gerçekten o ekranda 4K izlerken 4K izlediğini hissediyorsun. Yani aynen, başka bir deneyim oluyor.
Sonucunda galerideki statik ya da hareketli görüntüler eğer 4K çözümdeyse onları maksimum deneyim çok almak anlamında
oluyor.
Da
evet, o keyifli.
Güzel oluyor. Sadece dediğimiz gibi Sony'nin doğru yaklaşımları yanlış zamanda piyasaya sürmesi sonucunda bir kısmı bence gereksiz yatırım oldu.
Yok yok, bence şu oradaki sıkıntı şu. Yani yanlış zaman değil. Tek başına o özelliğe yüklendiler. Telefonun gerisini unuttular bence. O yüzden erdi. Yani tek başına 4K HDR kamera ya da 4K HDR ekran değil. İnce kasa, kavisli ekran, anlatabiliyor muyum? Ekran çerçeve oranı, fiyat, pilin büyüklüğü, bunlar da önemli kriterler.
Mesela bak buraya yazmamışlar. Bence hani Sony'nin yazma hakkı olduğunu düşündüğüm özelliklerden birisi. Xperia Z ya da Z2'den bu yana 2 gün pil ömrü konusunda sürekli vaatte bulunup onu büyük oranda tutturan bir markadır.
Evet. Pil konusunda müşterilerini üzmeyen bir firma. Bir de mesela güncelleme konusunda da bence en aktif Android üreticilerinden bir tanesi.
Ya orada Google varken muhtemelen o riske girmek istemiyor olabilir.
Yani Google'da şey yapmak istemedim ama şey diyebilir. Google dışında da diyebilir. Yani
yok,
Google
hakikaten
dışında,
güzel şey yapıyorlar.
Evet. Şu güncelleme Google, konusunda en aktif firma.
Şu an takdir edilen iki tane marka var yaygın olarak. Birisi Sony, diğeri Nokia zaten. Nokia da evet. Google'un da takdir ettiği marka. Zaten Android Band'da Android bana üst sınıfa taşıyan ilk markada Nokia olacak gibi görünüyor. Çünkü farklı modellerle beraber hemen her ürün grubunda Android bana kullanacaklar. Bakalım ya Sony bir keşke şu IFA'da köşeden köşeye ekranlı işte 5000 mAh bile olan Snapdragon 845'li bir telefon çıkarsa da vay canına, yani hani efsane geri dönün tarzında ifadeler kullanabilsek.
Bakalım, göreceğiz.
Çünkü Xperia Z2 mesela benim hala Sony'de kullandığım en iyi telefon olarak aklımda yer etmiş durumda. Dediğim gibi yani dönemin en iyi telefonlarından birisiydi o telefonlar.
Evet, Sony için öyleydi ama ben hiçbir zaman herhangi bir Sony telefonu döneminin ilerisinde diye tanımlayamam.
Ben Z2'ye kadar öyle düşünüyordum. Z2'den sonra çok değiştiler.
Mesela Z'de, Z2'de kullandıkları ekran sektörün en kötü ekranlarındandı.
Z2 nispeten iyiydi ya. Yani nispeten. Ama daha iyi ekranlar vardı, evet. Haklısın. O dönem
HTC'nin kullandığı... Amiral kıyaslıyorum
hep. Tabii o dönem HTC'nin kullandığı Super LCD ekranlar.
Evet.
Samsung ameliyat krizi yaşıyor. Daha tam oturtamamıştı ama dönem dönem tabii farklı firmalar öne getirdiği farklı özellikler de olabilir.
Z'de ekran mesela görünmüyordu dışarıda.
Z'de ekran kötüydü. Beta bunlar.
Bir de Sony'sin.
Öyle şeyler
yani
var.
İşte hakkında diyorum ya, kurtarmıyor yani. Suya toza dayanıklı yap, ekran koymuyor. Olmuyor yani bu iş öyle.
Bakalım. Bekleyip evet, göreceğiz. Yeni modeller IFA'da olacak mı yoksa 2018'in geri kalan bölümü için mevcut ürünlerle mi ilerleyecekler? Bunları da zaten zamanla anlarız diye düşünüyoruz. Evet, mobilitenin bu haftalık sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Önümüzdeki hafta sen izne
çıkıyorsun. Ben evet izne çıkıyorum, olmayacağım.
Muhtemelen bir sonraki hafta yeni bir programda görüşeceğiz arkadaşlar. O vakte kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Dünya kablosuz ağ pazarı lideri TP-Link mobilite programını sundu.